بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu kainatın, bu kainat ağacının hem çekirdeki aslisi hem en münevver, en mukaddes meyvesidir. Ağaçlar hakkında Cenab-ı Hakk'ın cari olan kanunu kainat için de caridir. Kainat da netice itibariyle veya mahiyeti itibariyle bakıldığında bir ağaca benziyor. Nebatattaki, şeceredeki ilahi kanun aynen kainat içinde geçerlidir. Bir tek bir özelliği var, kainat bir ağaçtır. Bir ağaç olunca bu kadar büyük ağacın özelliği ve güzelliği de normal ağaçlara benzemez. Ama sistemi aynıdır. Mesela ağaçlar bir çekirdekten meydana gelirler. Çekirdeğin de esasında içerisindeki nüvesinden tahakkuk eder. Şimdi esasında çekirdeğin içindeki öz, onun mahiyeti veya onun kanunu, manevi özelliği esasında önemlidir. Fakat insanlar eşyanın mahiyetini, aslını ve esasını elde etmeye muktedir olmadıklarından dolayı Cenab-ı Hak bu mahiyetleri, bu keyfiyetleri ve nebatatın aslı olan kanununu bir saksıyla veya bir malzemeyle veya maddi bir kılıf içerisinde veriyor. Çünkü bir ayet-i kerime vardır. Ruh Allah'ın emri bir kanunudur. Ya Muhammed, sana ruhtan sorarlar. De ki ruh Allah'ın emri bir kanunudur. Ona, bize ondan az ilim verilmiştir. Nebatatın mahiyetini ve ayakta durmasını temin eden kanun ve hayvanatı ve insanları ayakta tutan ruhla ilgili insanlara ilim az verilmiştir, nakıs verilmiştir. Çünkü her şeyin mahiyetiyle ilgili malumat ve hakikat Allah'ın indindedir. İnsanların buna gücü yetmez. Eğer biz maddeyi elde edip incelediğimiz gibi bu ruhları veya kanunları, nebatatı idare eden o sistemi elde edebilseydik, toprakta bir kayısı ağacını meydana getirmek için çekirdeğini dikmeye lüzum yoktu. Çekirdeğin içindeki o mahiyeti, onun veya o ruha benzeyen kanununu toprağa zerk etmekle ondan bir kayısı ağacı meydana getirebilirdik. Fakat bu alanlar insanlara kapalı ve ihata alanlarına girmediğinden dolayı Cenab-ı Hak o eşyanın, o mahlukun, mahlukatın mahiyetlerini maddi bir kılıf, maddi bir yapı içerisinde bize nasip ediyor. Buğdayı, neslini, nesebini, tohumunda, ağacın aslını, esasını, çekirdeğinde, insanın mahiyetini işte o bir damla suda, onun bir zerresinde diyelim, bir hücresinde, hakeza hayvanatta aynı kaideye tabidir. Fakat Cenab-ı Hak, ruhu yaratan, kanunları yaratan, mahiyeti yaratan zat olması itibarıyla bir ağacı meydana getirmek için bidayette onun maddesine, kılıfına Allah'ın ihtiyacı yoktur. Bizim ihtiyacımız vardır. Daha teknoloji oralara kadar gelmedi. Bu sebepten dolayı Cenab-ı Hak kanunlar, yani sünnetullah, adetullah düsturları muvaciyesinde çekirdeği toprağa koyuyoruz. Ondan bir fidan meydana geliyor. Zaten çekirdek çürüyor. Çekirdeğin amacı sadece mahiyetini taşımak için bir nakliye vazifesi görüyor. Çekirdeği toprağa koyduktan sonra kabuğu açılıyor. İçindeki o mahiyetten o kayısılık özelliği kademe kademe çıkmaya başlıyor. Çekirdeği bir olarak ekiyoruz. Ondan meydana gelen kayısı ağacında binlerce meyve meydana geliyor. Hele bunun işin bidayetine, kainatın ilk yaratılışına götürdüğümüz zaman, Allah'ın ilk yaratmış olduğu o ağacın, o çekirdeğin, o mahiyetinde kıyamete kadar gelen o cinsten ne kadar ağaçlar, ne kadar meyveler, çekirdekler varsa hepsi ona derc edilmiş oluyor. Böyle bir disket yok da. Böyle bir flaş bellek de insanlar icat edememişler. Bizim disketlerimizde, bizim flaş belleklerimizde sadece kuru bilgi gidiyor. Bir firma ile ilgili kuru bilgiyi alıp götürüyoruz. O kuru bilginin içerisinde, o disketin içerisinde firmanın paraları var mı? İnsanları var mı? Yatırım var mı? Hayır, sadece kuru bir malumat. Fakat Allah'ın, Cenab-ı Hakk'ın bakın ki disketlerine ve flaş belleklerine diyelim. Tabiri caizse. Adem babamızın, Havva annemizin rahmine düşen iki çekirdek. Yani iki tohum. Adem babamızın bir, Havva annemizin iki. Yan yana gelip iki çekirdeğin birleşmesinin içerisine Cenab-ı Hak kıyamete kadar gelecek insanların bütün özellik ve güzelliklerini, maddi ve manevi saltanatlarını mahiyeti itibariyle derc etmiştir. Peygamberler de oradan gelmiş, internetler de oradan gelmiş, uzay gemiler de oradan çıkmıştır. Buna kimsenin, hiçbir faninin yapacağı sanat yetişemez. Allah-u Zülcelal'in disketi budur. Bir ince çekirdeğini götürdük mü? Nesliyle, nesebiyle, servetiyle, malzemesiyle hep beraber gidiyor. Var mı böyle bir flaş bellek? Peki niye Allah bizi böyle şeylere muktedir yapıyor? Biz bu kuru CD'yi yapmasak Allah'ın bu sanatını takdir edemeyiz işte. Biz bunu yapıyoruz, benim gücüm buna yetiyor. Bu bir mukayese oluyor, vahidi kıyası oluyor. Niye? Allah da böyle disketler yaratmış. Allah'ın yarattığı disketlerin içerisine giren malzeme, değil mi? İş yapıyor. İmkan kazandırıyor, servet kazandırıyor. Bütün mahiyetiyle beraber götürüyoruz. Bizde kuru bir bilgi gidiyor. Şimdi bu kaide kainat içinde geçerlidir. Fakat Cenab-ı Hak kainat ağacının, tek bir olan kainat ağacının, niye tek bir? Onu da söyleyelim de, niye bir tane? İki tane değil. Allah bir tane de onun için. Allah'ın birliği bütün mahlukata sikke olarak kendisini gösteriyor. Cenab-ı Hakk'ın biz buna ferdaniyeti diyoruz. Allah ferttir. Eşi, benzeri, misli, zıddı, niddi yoktur. Aynen bunu yarattığı her bir mahlukunda eşi, benzeri, zıddı, niddi yoktur. O da tektir. İnsanlar tektir. İnsanlar içinde bir insan tektir. O insanın gözü tektir, sesi tektir, parmağının izi tektir, böbreği tektir. İki olamaz. Benim sesimin benzeri yok. Niçin Allah'ın benzeri olsun? Parmağımın izinin misli yok. Allah'ın da misli yok. Bir kar tanesi tektir. Bak hocam burada tek. Aynısını Allah bir daha yaratmıyor. Yarattı mı? Yarattı mı? Kopya olur. Kopya acizlerin işidir. Ayrı tecelli, esma ayrı tecelli etmesi lazım. Fabrikasyon değildir Cenab-ı Hakk'ın sanatı. Özel yaratmadır. Özel. Şimdi bu açıdan baktığımızda kainat da bir ağaçtır. Madem kainat bir ağaçtır, buna en sağlıklı bir çekirdek lazımdır. O çekirdek de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Peki neden bidayette onun ruhu dikilmiş de cesedine ihtiyaç kalmamış? Bidayette çekirdeklerin mahiyeti Cenab-ı Hak tarafından kontrol altına alındığından dolayı, Allah'ın kudreti ve hikmeti mahiyete müdahale ettiğinden dolayı ilk yaratılışta maddeye ihtiyaç yoktur. O bizim içindir. Yani mümkün olsa biz de o kayısı çekirdeğin içerisindeki o mahiyeti böyle enjektörle zerk çekip toprağa zerk etsek ondan bir kayısı ağacı meydana getirebiliriz. Ama Allah'ın emri kanunları, ruh ve kanun gibi şeyleri bize kapalı olduğundan dolayı biz onu çekirdekle, tohumla veya bir hücreyle taşıyoruz. Biz mahiyetlere müdahale edemiyoruz. Allah ruhları yaratıyor, kanunları yaratıyor. Bidayette kainat ağacını yaratmak için ona bir çekirdek lazım. O çekirdeğin de bedenine ihtiyaç yok. Neyine ihtiyaç var? Mahiyetine. İşte Peygamber Efendimiz'in nuru aleme önce yokluğun karanlıklarından vücut alemine zerk ediliyor. O nurdan, o ruhtan bir kainat ağacı meydana geliyor. Çekirdek birdir, ağaç olduktan sonra meydana gelen meyveler bindir. O çekirdekten böyle bir kainat, o kainattan tekrar meyveler meydana geldiğinde hem kendisini veriyor, Bu defa cismen veriyor. Bak çekirdeği toprağa diktiğimizde kabuğu çürüyor. İçerisinden bir fidan çıkıyor. O fidan ağaç oluyor. O ağaç tekrar çekirdeği verirken kuru bir çekirdek olarak vermiyor. Etrafına bir etli kısmı meyve olarak takdim ediyor. Aynı kaide kainat içinde geçerlidir. Allah'ın kudretiyle Peygamber Efendimiz'in nuru zerk ediliyor. Ondan bir kainat ağacı meydana geliyor. O çekirdek tekrar iade edilirken kuru bir çekirdek ruh olarak değil, etrafına bir beden giydirilmiş meyve gibi takdim ediliyor. Aynı kaide de öyledir. Sünnetullah, adetullah kanunları böyle cereyan ediyor. Şimdi arkadaşlar, Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam bütün peygamberlerin piridir. Divan nübüvvetin hem fatihası hem de hatimesidir. Alem onun için yaratılmıştır. İncil'de bir rivayet vardır. Diğer mukaddes kitaplarda geçer bu. Adem aleyhisselam yaratıldığı zaman gözünü açıp baktığında ilk söylediği kelam elhamdülillah demektir. Ruh üflendiğinde, gözünü açtığında elhamdülillah. İlk söylenen kelam budur. Cennetin semasında La ilahe illallah Muhammedur Resulullah mahya gibi yazıyı görmüştür. Ya Rabbi, kim bu zat? Adını adınla yazmışsın. Ya Adem, o senin neslinden gelen. Senin de bütün peygamberlerin de bütün alem ve mükevvenatın onun için yaratıldığı Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'dı. Sen de onun için yaratıldın. O olmasaydı bu alem yaratılmazdı. Levlake levlak, lema halaktu leflak. Nolaydı dedi, ben bu yazıyı her zaman görseydim. Çünkü cennette kalmayacak, dünyaya gönderilecek. Ona bildirildi, baş parmaklarının tırnaklarının üzerine bak. Baktı o yazıyı buralarda ekran gibi gördü Adem aleyhisselam. Evet. Onu öptü, gözüne sürdü. Kametlerde eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Veya diyelim işte söyleniyor da kametlerde, evet. Muhammedur Resulullah. Söylendiğinde ümmeti Muhammed'in baş parmaklarının tırnaklar öfüp gözüne sürmesinin tarihi olayı budur. Ya Rabbi, onun nurunla gözümü nurlandır demektir. O Adem Aleyhisselam'ın duasıdır. Diğer kütüb-i münzeleden bu nakledilir arkadaşlar. Bunu Müslümanlar yapar da belki hikmetini bilmez. O da onun için yaratılmış. Malum günahı işleyip dünyaya gönderildiği vakit, Ya Rabbi, o Resulün hürmetine beni bağışla diye evladından medet istemiştir Adem Aleyhisselam. Ve Allah bizi ona ümmet eylemiş. Bu kadar kaliteli, bu kadar değerli, mükevvenatın onun için yaratıldığı bu zatın ömrü 63 yıldır. Neden? Bir şey kaliteli, değerli oldu mu? Azdır. Bu da Allah'ın bir kanunudur. En kaliteli maden elmastır, en az olan odur. En kaliteli mahluk insandır. Adet olarak en az olanı odur. Bir baharda yaratılan sineklerin adedi Adem Aleyhisselam kıyamete kadar gelen insanların sayısından fazladır. Allah kaliteye göre teksir ediyor. Bakın şimdi. Gel bu taraftan. İnsanlar içinde peygamberler en kalitelidir. En az olanlar onlardır. İnsanlar içinde liderler kalitelidir. En az olanlar onlardır. Vakitler içinde en kaliteli, en bereketli vakit ikindi vaktidir. En kısa olanı odur. Peygamberler içerisinde en mükemmeli, en ideali Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. İsa Aleyhisselam'dan sonra o 33 yıl yaşamıştır. En kısa ömürlü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Niye? Çünkü az ömürde büyük işler yapıyor. Allah ömrü daralttı mı? Bereketlendiriyor. Elmas maddi açıdan baktık mı diğer madenlere göre azdır ama öyle bir bereketli madendir ki terazinin kefesine girdiği zaman tonlarca bakırı, kömürü, demiri tartar. Şimdi Cenab-ı Hak bu ümmeti Muhammed'in ömrünü kısa tutmuş. Bunda da hikmetler var. Allah'tan ki kısa tutmuş. Kaderin burada hikmeti var. Çünkü niye? Bu teknolojik çağa, bu medeniyetin gelişmesine ancak 63 yıl dayanabiliyoruz. 70-80 yaşına geldik mi? Değil mi? Azalar dökülmeye başlıyor. Eskiden 300 yıl yaşayan, 500 yaşayan ümmetler var. Niye? Tabiat sağlam. Çevre mükemmel. Coğrafi alanlar, ekolojik denge lehimize çalışıyor. Suni bir şey yok. İnsanların hayatına çevre destek ve kuvvet veriyor. Şimdi teknolojinin gelişmesiyle çok şey sunileşti. Bize biraz fayda temin ediyor ama bedel ödetiyor. Değil mi? Bedel. Bu da bizim sağlığımızdan götürüyor. Kader ilahi bunu bildiğinden dolayı ahir zamanda malikiyet döneminde gelen insanların ömrünü kısa tutmuş. Niye ancak bu kadar dayanır? Peki bu kadar imkanlarla beraber bir de bizim ömrümüz eski ümmetlerin ömrü gibi 300 sene 500 sene olsaydı herkesin evi bir darula ceza olurdu Allah korusun. Yaşayamazdık. Adam 80 yaşında dedesine bakamıyor, babasına bakamıyor. Babaların babaları, dedelerin hep evde. Ne olurdu bizim halimiz Allah korusun. Bunda da bir hikmet ilahiye var. Bunda bir de takdir ilahiye var. Bunları düşünmek lazım. Bu cihet böyle ama bir cihet daha var ki bu ümmeti Muhammed'in ömrü kısadır, çok bereketlidir. Bu bereketlendirme de nereden geliyor? Hem çağın teknoloji medeniyet çağı olmasından hem de manen bereketlidir. Onların biri de mübarek gecelerdir. Başka ümmetlerin miracı yok. Peygamberleri çıkamamış. Bize mahsustur bu miraç. Başka ümmetlerin bu anlamda hususi geceleri olmadığından dolayı uzun ömürlü olmaları keyfiyet açısından mukayese edildiğinde ümmeti Muhammed'in ömrüyle denkleşiyor. Kısa zamanda büyük işler. Bir adam bir fuara gitse, fuar diyelim, 3 ay sürse, 1 ayda bütün bağlantılarını bitirse, daha orada 2 ay durmasının bir anlamı var mı? Memleketine de iş bitti çünkü. Aynen bunun gibi. 63 yılda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Adem Aleyhisselam'ın diyelim ki 920 yılda veya 950'de yaptığının tamamını yapmışsa, diğer peygamberlerin aleyhisselam hayatlarında o geniş ömürde yaptıklarının tamamını vazife olarak deruhte etmiş, yerine getirmişse, bu sıkıntılı, meşakkatli dünyada durmanın, ızdırap çekmenin bir anlamı yok ki. Allah'ın rahmetini alacaktır. Bereketli olduğu şuradan da belli. Bu manevi yönden anlatıyoruz. Mesela diyelim ki Kadir Gecesi'ni idrak edeceğiz. Cenab-ı Hak ömür verirse Ramazan'ın içerisinde. Bakın bir Kadir Gecesi'ni hakkıyla ifa eden bir mümine Cenab-ı Hak eski ümmetlerin 80 yılda kazandığı ibadeti, füyüzatı bir gecede nasip ediyor. Bak bu da diğer ümmetlerde yok. Peki 10 Kadir Gecesi'ni isabet ettiren, 10 Kadir Gecesi'ni ihya edip bu hakikatla insan temas ederse ne kadar yaşamış oluyor? Bitti. Daha niye meşakkatli dünyada? Böyle bir bereket var bize. Sadece bu fazilette mi, ibadette mi? Hayır. Maddede de böyle. Bak işte hocamız burada. Bu zamanda bir adamın mesela bir ayda kazandığı parayı bundan 300 sene, 1000 sene evvel bir adam ömür boyu çalışsa kazanamaz. Öyle mi? Bilgisayarın başına geçiyor. İki hareket yapmakla abi 100 bin dolar kazandım diyor. Öbürü rüyasında göremez. Bakın çağın getirdiği imkanlara. Bu zamanda bir adamın bir ayda gezdiği coğrafi alanları bundan 1000 sene, 2000 sene evvel bir adam ömür boyu gezse gezebilir miydi? Gezemezdi. Bu zamanda bir dava adamının bir ayda yaptığı tebliğ hizmetlerini internetlerle, medyayla bundan asır peygamberler yapamıyordu. Demek ki asır öyle bir asır ki sürat asrı, malikiyet asrı, medeniyet asrı her yerde etkisini gösteriyor. İşte Risale-i Nur da bu noktada bu asrın idrakine, bu asrın anlayışına, bu asrın çap ve kapasitesine göre yazdırılmış bir eserdir. Ve bizi Cenab-ı Hak diğer peygamberlere ümmet yapabilirdi. Belki imtihanları kaybederdik, bilemiyoruz. İmkanatı konuşmayalım. Ahir zaman peygamberine ümmet eylemiş. Burada bir kalite söz konusu. İki, ve bu dinin ahir zamanda, yani yardıma en fazla muhtaç olduğu bir zamanda bizi vazifelendirmiş. Bu da ayrı bir nimettir. Bu sebepten dolayı bu zamanın biri eskinin binidir. Bu sebepten dolayı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, bilmiyorum ümmetin başı mı hayırlı, sonu mu hayırlı bilemiyorum diyor. Uhud şehitlerini haftada bir ziyarete gidiyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bir gün gözlerini semayı tarayan taraklar gibi ileriye dikip hayıflanmış. Kardeşlerim diye hayıflanıyor. Bu hadis-i şeriftir. Ashab-ı kerem, ya Resulullah, kim hayıflandığında kardeşlerim diye imrendiğin insanlar? Biz senin neyiniz? Sizler benim ashabımsınız. Onlar benim kardeşlerim. Siz dinin yerleşmesi, onlar muhafazası için gayret gösterecekler. Bilmiyorum. Siz mi hayırlısınız, onlar mı hayırlı? Onlar ise ahir zamanda gelecekler. İslamiyet'in ateş olduğu dönemde yaşayacaklar. Tutsa eli yanacak. Bıraksa ateş sönecek. Elinin yanmasına razı olacak. Ateşi söndürmeyecek. Gözümde ne cennet sevdası ve ne cehennem korkusu. Kur'an'ımız yüzünde cemaatsiz kalırsa cenneti de istemem. Orası da bana zindan olur. Milletimin imanını selamette görürsem cehennem alevleri içinde yanmaya razıyım. Çünkü vücudum yanarken gönlüm gül gülistan olur diyor üstadımız. Bu dava adamına talep olmak da ayrı bir lütuftur. Cenab-ı Hak liyakat nasip eylesin. Allah şuuruna erdirsin. Çünkü bunları bilmek de insana ne yapıyor? Vazifeler yüklüyor. Ayağımızı yerden kesmek, kesmez sorumluluğumuzu artırır. İnsan bildiğince mesuldür. Albay mı daha sorumludur, onbaşı mı daha sorumludur? Tabi alaydan hesaba çekilecek. Allah'ın indinde herkes aklına, muhakemesine, servetine, devletine göre imtihana çekilecektir. Burada eşitlik yoktur, adalet vardır. Dolayısıyla bu hayırlı gecelerin birinde Cenab-ı Hak tekrar bize idrak ettiriyor. Hem İslam alemine, hem ülkemize, hem de insanlık alemine hayırlar getirmesini temenni edelim. Ve hayatımızı bereketlendiren, kısa ömrümüzü manen uzun yapan bu bereketli geceyi de canlandırma adına yine Miraç'tan kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz. Şimdi makam istimada olan mühride bakıyoruz. Biliyorsunuz Miraç meselesi erkan-ı imaniyenin usulünden sonra tereddüt eden bir neticedir der üstadımız. Erkan-ı imaniyeyi kabul etmeyen, semavatın varlığını inkar eden, melekleri inkar eden, ahireti kabul etmeyen, Kur'an'ı reddeden insanlara bizzat Miraç meselesi anlatılmaz. O zaman neye benzer bu iş? İlkokul talebesine felsefe dersi vermeye benzer. Bunlar anlaşılacak, bunlar kabul edilecek ki Miraç mevzunu anlatalım. Fakat Üstad Hazretleri burada Miraç meselesinde muhatabı mümin olarak alıyor. Muhatap Müslüman ve mümindir. Fakat olabilir ki müminlerin içerisinde inancı zayıf ve sıkıntılı olan insanlar da olursa, onlar da istifade etsin, istifadeden mahrum olmasın diye arada onlarla ilgili de bazı serdi kelamda bulunacak. Şimdi kısım oraya geldi, oradan devam ediyoruz. Makam istimadı olan mülhide bakıyoruz. Hatıra geliyor ki o mülhit kalbindendir. Ben Allah'ı tanımıyorum. Peygamberi bilmiyorum. Nasıl miraca inanacağım? Miraca nasıl inanacak? Biz de deriz ki, madem şu kainat ve mevcudat var ve içinde ef'al ve icat var. Şimdi arkadaşlar, üstadın bir mesleği var. Muazzez üstadımız, biz abilerden hep şunu duyduk. Bir gün buyurmuş ki, ben ispat etmediğim hiçbir şeyi kitaplarıma yazmadım ve koymadım. Bu zaman pozitivizm, yani ispatiyecilik zamanı. Artık yani böyle cilalı cümlelere fazla insanlar itibar etmiyor. Gençler bize bile sorguluyor her meseleyi. Miraç meselesi de dinin en hassas meselelerinden biridir. Hatta öyle bir hassas meseledir ki bazı İslam felsefecileri miracı ruhen kabul ederler. Bedenen kabul edemezler. Nasıl bir anda gider gelir gibi. Halbuki öyle miraç birçok insanlara mazhar olmuştur. Fakat bedenen ve ruhen gitmek Peygamber Efendimiz'e bir defa nasip olmuştur Aleyhisselatü Vesselam. Bu sebepten dolayı da diğer peygamberlerden makamı kat kat yüce ve üstündür. Şimdi madem bazen mülhit de açıp inancı olmayan insan da hasbel kader burayı okursa, değil mi? İstifade etmesi açısından onun için bir temel atacak. Bir sütun dikecek üstadımız. O da itiraz ettiği noktalar ispattan sonra onun da istifade edeceği tarzda Miraç mevzunu nazara verecek. Şimdi okuyalım bakın. Biz de deriz ki madem şu kainat ve mevcudat var ve içinde efal ve icat var. Yani tabandan alıyor. Dört işlemden başlıyor. Bu kainattaki mevcudat inkar edilebilir mi? Kainatı inkar mümkün müdür? Mümkün değildi. Bak oradan yani gözünün gördüğü bir şey var mı yok mu? Herhalde bunu zerre kadar aklı olan bir insan inkar etmez. Zaten inkar dese ona insan denmez. Ona din de zaten yüklenilmez. Aklı olmayanın dini de yoktur. Felsefecilerin bir kısmı Allah'ı inkar edip ustayı inkar edip mevcudatı kabul etmeyi akıllarına yerleştiremediklerinden dolayı en ahmak olan bir kısmı demişler ki kainat da yok, Allah da yok haşa. Üstad böyle demek de bir cihette akla yaklaşmışlar diyor. Diğer felsefeci ögelere göre bunlar en ahmak kısmı. Bunların başında heben neka geliyor. Üstad heben neka ismini zikrediyor. Heben neka mevcudatı da inkar edip öyle Allah'ı kabul etmeme mantığıyla yola çıktığından dolayı ama yoklukta ona sıkıntı veriyor. Bazen varlığın lezzetini tatmak için boğazına ses veren bazı malzemeler takmış gerdanlık. Ondan ses geldiği zaman ha ben demek ayaktayım varım dermiş. Ondan ses gelmese varlığını inkar ediyor adam. Böyle dengeyi bozmuşlar. Hatta bir arkadaşım merak etmiş bir gün bu yatarken onu almış kendi boğazına takmış. Sabahleyin kalktığında bakmış ki o gerdanlık kendi boğazında ses arkadaşın boğazından geliyor. Demiş ona ente ene femenene sen ben kim? Böyle ahmaklaşmış bunlar. Geç üstad onların ahmak dedikleri bu kısım onlardan daha akıllı diyor. Çünkü niye? Onlar kainatı kabul etmekle Allah'ı inkar ediyorlar. Bunlar kainat da yok, Allah da yok derken bir derece akla yaklaşmışlar diyor. Bir şey yoksa niye, ustası olsun? Böyle dinsizlik insanları böyle süründürüp perişan ediyor arkadaşlar. Ya bunlara giden de felsefeciler ha. Akıl noktasında bizleri ceplerinden çıkarır bu adamlar. 40. hocamın tabiriyle zirvede zırvalamışlar diyor. Zirveye çıkmak aklın ama zırva. Niye? Akıl yani Allah'ı bulmakta sadece akıl kifayet etmez. Eğer akıl kifayet etseydi en imanlı adamlar felsefeciler, en müminler bugünkü fenni, maddi ilimleri, teknik ilimleri bilenler olurdu. Nasıl akıl bir duygudur, iman da bir duygudur. İmanın gördüğü alanları akıl göremez. Aklın gördüğünde iman ayrı bakar. Gözün gördüğü alanı kulak işitebilir mi? Kulağın işittiği alandan göz istifade edebilir mi? Edemez. Bak Avrupalıların aklı var. Çok yüksek akılları var ama ahireti bilmiyorlar. Cennete inanamıyorlar. Melekleri inkar ediyorlar. Vücub alemini reddediyorlar. Demek akıl oralara gidilmiyor. O kadar aklı olmayan bir avanın, bir Müslümanın imanı sayesinde aklın gidemediği alanlara da o gidiyor. Sıratı biliyor. Cenneti, cehennemi, melekleri biliyor da o profesör, o felsefeci bilmiyor. Niye? İman denen duygu olmazsa o alanlardan mahrum yaşıyorlar. Gözü olmayan bir insan, gözü olan insana göre ne kadar mahrumiyet içerisindeyse, imanı olmayanlar ise ondan daha öte, ne kadar akılları da olursa olsun, imanın gördüğü alanlar, aklın gördüğü alanlardan ayrıdır. Akıl kitabı görür. İman da bunun ustasını görür. İman olmazsa kitabı görür, ustayı inkar eder. Kromozomları inceliyorlar. Nükleotit bağlarına kadar girdiler, insan kopyalıyorlar. Ama sahibini inkar ediyorlar. Niye? İman nimetleri onların aleminde tecelli etmediğinden dolayı. Üstad imanı nasıl tarif ediyor? Nakil yaparak. Kulun irade-i cüziyesini kullandıktan sonra, kul iman etmeyi önce niyet edecek. Kulun irade-i cüziyesini kullandıktan sonra, Allah'ın onun kalbine ilka ettiği bir nurdur. İradeyi kullansa da Allah nuru ilka etmese yine iman edemez. Çünkü niyetle tebliğ yan yana geldi mi, iki sebep bir araya. Yani ne var burada? Şeylik var, arkadaşlık var. Yani iki sebebin bir araya gelmesi. Buna iktiran denir. İktiran ayrıdır, illet ayrıdır. Peygamberi görse, niyet de etse, bakın Allah müsaade etmezse gene iman nimeti ona fazilet olarak intikal etmez. Bir de orada Allah'ın takdiri esastır. Göz olsa, ışık olsa, Cenab-ı Hak burada görmeyi yaratmasa yine göremeyiz. İktiran var, illet yaratmak Allah'a aittir. Sesler gelse, kulağın zarına temas etse, Allah orada hususi manada duymayı yaratmasa insanlar duyamaz. Bu genel bir kaidedir. En kaliteli doktor, en böyle diyelim ideal bir hastayı ameliyat etse, Allah Şafi isminin tecelliyatını vermemişse şifa gelmez ona. Yapan müsebbibül esbab Cenab-ı Hak'tır. Evet, demek ki üstadımız işi tabandan alıyor. Yani tabandan deyince önce mevcudatın varlığını nazara alarak Allah'ın ispatını yapacak. Madem şu kainat ve mevcudat var ve içinde efal ve icat var. Kainat var, bir de faal, çalışıyor, bir şeyler oluyor. Asırlar geçiyor, gece gündüze tebdil ediliyor. Değil mi? Yaz kışa dönüyor, insanların bir grubu gidip bir grubu geliyor, devletler yıkılıyor, milletler çöküyor. Bütün milyarlarca olay sayamayacağımız kadar bu alemde cereyan ediyor. Hem madem muntazam bir fiil, failsiz olmaz. Peki kainata baktığımızda gayrı muntazam bir şey var mı? Yok. Üstadımız buyuruyor, ilimler, fenler casuslar gibi, dedektifler gibi, değil mi? Uzmanlar gibi her tarafı geziyor, kollarını uzatıyor. Hiçbir yerde bir arıza, bir çatlaklık, bir anormallik görmüyor. Ferci'il basara, hel tera min futur. Gönder gözünü, geçsin bu alemi. Öyle diyor Cenab-ı Hak. Herhangi birinde bir arıza, bir çatlaklık, bir dengesizlik görer, görür mü? Görmez. Yorulur, dönür, kendini gönderen münekkit akla şikayet eder. Beni boşuna yordun. Her yerde nizam ve intizam var. Nizam ve intizamın olduğunu fenler söylüyor. Bak hocalarımız da profesörlerimiz. Nasıl söylüyor? Kaide-i külliye nizamdan haber verir. Bir gözün doktoru bütün gözlerin doktorudur. Nizam intizam olmasa bu kaide-i külliye ortaya çıkar mı? Nizam ve intizam olmasa ihtisas alanları olur mu? Bilim ve fen, ilim çöker arkadaşlar. Bak insandaki özellikler, fıtratın kaide ve kurallarına bakarsak, ilmi tahsil etme noktasında mütehassıslar meydana gelsin, ilim öğrenilsin diye Cenab-ı Hak muttarit kaideler koymuştur. Bir koyun inceleyen bütün koyunları incelemiştir. Aynı kaideye tabidir. Bir kökü inceleyen, değil mi? Kök veya gövde. Bütün gövdeleri incelemiştir, değil mi hocam? Niye? Bütün gövdeler aynı kaideye tabidir. Biri otun gövdesi, diğeri çınarın gövdesi. Farklılık büyüklük küçüklüktedir. Her bir gövdeyi ayrı ayrı incelemeye lüzum yoktur. Bir gövde uzmanı bütün gövdelerin, ağaçlar olarak gövdelerin uzmanıdır. Bir yaprağı inceleyen bütün yaprakları incelemiştir. Aynı kaideye tabidir. Eğer öyle olmasa ilim tahakkuk etmez. Fakat burada bir incelik var. Aynı kökten, aynı kaideye kurala uyan gövdeden, yapraktan farklı nimetlerin ortaya çıkması da ustanın mehareti işte. Orada da şaşırıyorlar. Orada da şaşırıyor. Yani aynı malzemeden farklı şeyler çıkartmak Allah'a mahsustur. İnsan aynı malzemeden aynı şeyler çıkarır. Bak Allah'ın işi, işin bizim işimize zatı benzemediği gibi efali de benzemiyor. Marangozhaneden ne çıkar? Değil mi? Çekyat takımı çıkar, koltuk takımı çıkar, kapı pencere. Bak buna inanırız. Niye? Marangozhane abi, bunlar olur. Marangozhaneden patlıcan kebap çıkar mı? Çıkıyor. Tahtayı araştırma, ustada bir iş var. Adam tahtayı ince, acaba nasıl oluyor da böyle oluyor? Tahtayı bırak, orada sınıfta kalır. Ustada bir iş var. Maharet ustanındır. Mahiyet değiştiriyor eşyaya. Demirciden ne çıkar belli. Baklava çıkıyor. Çok ters bir şey. Hala demirlerin içerisinde geziyor. Nasıl demir baklavaya dönüyor diye. Ya demiri inceleme. Ustada maharet var. Topraktan çıkanlara bakın. Sudan meydana gelenlere bakın. Ne alakası var? Arkadaşlar, şimdi bakın, bizde girenle çıkan arasında münasebet olur. Şimdi hocalarımız var burada. Bakın, çok enteresan bir şey. Şimdi bu gezegenler Güneş'le beraber aynı değil miydi bir ara? Beraber yaşıyorlar değil mi? Bir lav parçasıydı. Güneş'in cinsindendi yani. 12 tane gezegen, dünya dahil. Uydusu olan ay dahil. Gezegen. Beraber de ateşti. Şimdi fen diyor ki Güneş patladı. Bunları etrafa dağıttı. Din de diyor ki Allah Güneş'i patlattı. Bunları etrafa ayrı ayrı mesafede koydu. Biz neticeye bakalım. Biri bir ustaya, biri kendi kendine olduğu kabul ediyor. Fark etmiyor hangi yoldan gidersek giderim ama şuna bir cevap versinler. Patladı veya Cenab-ı Hak ayırdı. Bu Güneş'ten bu parçalar etrafa yayılıp patlayıp açıldığında yine neydi bunlar? Güneş'in cinsinden de ateşti. Ateşti. Peki bir ateş kendi ana kütlesinden ayrılıp belli bir mesafede durup yandıktan sonra sönse ne olabilir? Neye inkılap eder? Akıl neyi gösterir? Ya kül olur. Ya kömür olur, değil mi? Ya duman olur. Niye su oluyor? Suyla ateşin ne alakası var? Tam ters. İşte demirciden baklava çıkmak bu. Ya belli ki Allah kendini gösteriyor. Aynı malzemeyi kaç hale çeviriyor ya. Ustanın maharetidir arkadaşlar. Şimdi bu efali biz görüyoruz. Bunu inanmayanlar da görüyor. Bakın işte inanmayanların bu gördüğü tabandan sıfır noktadan üstadımız Allah'ın ispatını yapacak. Risale-i Nur bu noktada çok önemlidir işte. Evet. Manidar bir kitap. Katipsiz olmaz. Şimdi kainatı bir kitaba benzetiyoruz. Çünkü birbirini tamamlıyor. Nasıl cümlelerin kelimeleri, cümleler diyelim şeyleri, paragraflar, makaleleri, makaleler, formalar, kitapları tamamlasa kainat bir kitaptır. Bütünü birbiriyle itibat ve alakalıdır. Limonu çektik, markasından kainat gelir. Kur'an'ın bir ayetini çektin mi? Arkasından Kur'an gelir. Bir ayetini nazire getirdin mi? Tamamına nazire getirmiş demektir. Bir ayete benzer yapan Kur'an'ın davasını ne yapabilir? Allah söndürebilir ama kimsenin buna gücü yetmez. Ha Kur'an'ın tamamı, ha bir ayeti, zorlukta fark yoktur. Kainat içinde böyledir. Ha kainatın tamamını yarat, ha bir limonu yarat, fark etmez. Aynı zorlukta veya aynı kolaylıktadır. Limonun halikı, alemin halikıdır çünkü. O fabrikadan meydana geliyor. Sanatlı bir nakış, nakkaşsız olmaz. Kainatta ne var? Nakış var. Güzel olmayan bir şey var mı kainatta? Güzel olmayan. Hele biri desin ki şu da çirkin yaratılmış. Yok bunun örneği arkadaşlar. Her yaratılanına bakan insanlar ona ne yapıyorlar? Aşık oluyorlar. İstanbul'a aşık olmuşlar. Boğaz hakkında yazılan kitaplara, söylenen şiirlere bakınız. Ağacı methediyor insanlar. Kainatta bu cazibe alanı var. Her şey güzel ama kendi mahiyetinde, çapında güzel. Karga bakmış ki yavrusu bülbülün sesine imreniyor. Annesi bakıyor, yavru bülbülün sesini dinliyor. Evladım ne dinliyorsun diyor. Bana yetişmesin daha çok çalışması lazım onun. Sen hemen beğenme. Allah karganın sesini ona beğendirmiş. Karganın sesi öyle olur. Karga bülbül gibi ötemez ki. Ona o yakışıyor çünkü. Tahtıda nere? Kavak ağaçlar. Bak güle yakışmıyor karga. Tahtıda kavak ağacı. Erzurum'da çok. Ama bülbül güle yakışıyor. Kurbağa hemen beğenme. Allah onu hayatını ona beğendirmiş. Çamurlu suya onu razı etmiş, keyif ediyor. Götürün Şah İsmail'in tahtına koyun, beni nereden buraya getir, rahatsız olur, itiraz eder. Gene bulanık suyunu ister. Onu Allah orada memnun etmiş. Üzerine gidin sizden kaçar. Niye? Kurbağalığıma göz dikmiş diye kaçıyor. Kurbağalığım elimden alacak diye kaçıyor. Demek memnun. Hayatını seviyor. Öldür de bu hayattan kurtulayım demiyor. Üstad öyle buyurur. Mahlukatın mutlak kemali, mutlak vücuttur. Kim ne de yaratılmışsa onun için bir nimettir. Ona şükretmesi lazımdır. Niye? Daha aşağı mertebeler var. Gözünü yukarıya dikemez. Yokluktan tehlikeli bir şey yoktur. Yok olmaktan ebediyen cehennem yokluğa göre varlıktır. Büyük bir nimettir. Bunu bir yerde söyledik. Varlığın ne büyük nimet olduğunu. Bir iş adamı abi dedi ya ben yıllarca sadece yanacağıma bir defa yok olurum dahi. Kim çeker bunu? Ama üstad orada bir şey söylüyor. His ve nefis karışmamak kaydıyla diyor. Hissen konuştuk mu bu hatayı yaparız. Aklen yaklaşsak ebediyen yanmak yok olmaktan daha hayırlıdır. Adam bir tanesi hayat boyu hamallık yapmış. Eskiden hamallar küfe taşırlardı, küfe. Şimdi bu sirkecide hamallar var. Onların dedeleri de hamal. Onlar bir nesil. Babadan oğula intikal eder. Orada hamallık yapmak hava parası vermekle mümkündür. İstanbul böyle bir yer. Dilencisi bir hava parası veriyor. Bir numaralı yer Eyüp Sultan. Oran parası daha fazla pahalı. Dilenmek için para veriyorsun mafyaya. Tabii. Herkes dilenemez orada. İstanbul. Şimdi adam da beli böyle eğri kalmış. Küfe taşıya taşıya. Yaşlanmış. Bazen hamallıktan usanıyor. Atarmış küfe yere. Ya Rabbi bıktım bu hayattan kurtar beni. Yani öldür diyor. Cenab-ı Hak da böyle her duayı kabul ediyor. Hissen yapıldığı için dua. Kabul etmiyor. İyi ki kabul etmiyor. Etse telef olacak. Gene bir gün yol yokuş, hava sıcak, yük ağır. Bu zavallı sağından sonundan giden adamlara, hızlı giden adamlara bakıyor. Halinden gene rahatsız oluyor. Gene 60 küfey demiş ya Rabbi çok samimiyim. Gönder Azrail'i alsın canımı. Hamallıktan bıktım. Deyince Azrail selamünaleyküm demesin mi? Demiş hayırdır sen kimsin? Azrail'im çağırdın geldim. Öyle mi? Abi küfeyi sırtıma kaldırır mısın bir zahmet demiş. Demiş alıp kaçacak küfeyi. Söylemek kolay ama Azrail karşılaştık mı? Canı vermek çok zordur. Hamallık bile olsa hayat güzeldir arkadaşlar. Elbette şu kainatı dolduran ef'ali hakimanenin bir faili ve yeryüzünün mevsim be mevsim tazelenen hayret teza nukuşlarının manidar mektubatının bir katibi, bir nakkaşı vardır. Bak nereden aldı? Güzellik var mı? Var. Bir cemil olacak. Değil mi? Sanat var mı her yerde sanat? Bir sahne olacak. Bak bütün insanlar, bütün fenler sanatlarını, güzelliklerini kainattan kopya alıyorlar. İşte yutonklar insanın kemiğine göre yapılıyor. Allah da inşaat yapıyor. İnsanı iskelet üzerinde tutuyor. Yutonk kemiğe yaklaşmak demektir. Arkadaşlar. Yani insan yaratılan mahlukata bir işi ne kadar yaklaştırırsa o kadar mükemmel yapmış oluyor. Aynısını yapamaz ama taklidi bile güzel oluyor. Bak uçakları kuşlara göre yapıyoruz. Dreadnought denizaltılarını balıklara göre yapıyoruz. Değil mi arkadaşlar? Fıtrattan bize böyle ikazlar var. Şimdi madem denizaltının sahibi var, ustası, balıkların da ustası olacak. Madem yutonkları bir bu çağda, bu teknoloji ancak insanlar yaptı, Adem Aleyhisselam bu zamana kadar Cenab-ı Hakk'ın yaptığı bu insan inşaatlar içerisinde iskeleti yapan bir usta olmayacak. O da Cenab-ı Hak'tır. Bu onu mukayese olsun, aklımıza getirelim diye Allah bize ilim vermiş. Akıl, idrak vermiş. Hayvanlar bizden daha mükemmel iş yapar ama onlar Allah'ı bilmek için gönderilmediği için bunu bilmezler, bunu idrak edemezler. Yoksa insanlar bu noktada hayvanları geçemezler. Bak arının yaptığı balı yapamıyoruz. Ama satıyoruz. Satmak kolay, yapmak çok zor. İnsanlar ne kadar kaliteli olsa, hangi komando olsa yılan gibi sürünemez. Uçaklar ne kadar mükemmel olursa olsun kuşlar gibi sanatlı değildir. Ve havadaki uçak çarpışıyor. İki sinek çarpışmış, üç hücre ölü, on hücre yaralı böyle bir şey var mı? Öyle bir sistem kurmuş ki Cenab-ı Hak binlercesi bir anda manevra yapar, biri diğerine temas etmez. Uçağa bakan bir adam sineği inkar ederse, bahçesine bakan bir adam baharı inkar ederse, heben ne kadar daha tehlikeli, o felsefecilerden daha aşağı düşüyor. Belhüm edal diyor Cenab-ı Hak. Hayvandan da aşağı düşüyor. Hem madem bir işte iki hakimin bulunması o işin intizamını bozuyor. Bak ikinci kademeye geçti. Birincisinde sanata baktı. Tezyinata baktı, mahlukata baktı. Bir ustayı kabul ettirdi. Bu kadar mükemmel, musanna, harika alemin bir ustası olacak. Harf katipsiz olur mu? Sabahleyin kalksak evimizin salonunun diyelim duvarına anormal bir şekilde hiçbir yani geometrik özelliği olmayan kömürle bir çizgi çizilse. Nedir baba? Kim bu çizgiyi çizdi buraya? Kim burayı karaladı? Baba, anormal bir çizgi. Kendi kendine olmuştur. Niye bunu yazanı veya diğer karalayanı soruyorsun dese? Nedir babası ya? Ne demek ya? Karalama biliyorsa bir çizen vardır bunun. Bu eğri büğrü çizgilerin ustası olacak da bu sağlam çizgilerin, canlı çizgilerin ustası olmayacak mı arkadaşlar? Bir Ahmet yazacak şuraya. Ahmet. 5 harfli bir isim. Mutlaka bir yapanı, yazanı vardır. Niye A'yı başa, H'yi ortaya getirmiş? Çünkü bir cümle, bir kelime mana ifade edecek. Karıştırsan ifade etmez. Kuru bir Ahmet kelimesinin ustası oluyor da böyle Ahmetlerin, Mehmetlerin, canlı şuurluların ustası olmayacak mı? Buradan alın. Pek usta var ama kaç tane? Şimdi oraya geliyor. Bakınız. Hem madem bir işte iki hakimin bulunması o işin intizamını bozuyor. Bunlar hep ayet mala. لَوْ كَانَ ف۪يهِمَا اَلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهِ لَفَسَدَتَا. Değil mi hocam? Birden fazla ilah olsaydı alemin nizamı bozulurdu. Alemde nizam bozuluyor mu? Hayır. O zaman idare eden birdir. Havada iki uçak niçin çarpışır? Pilotlar ayrı olduğu için çarpışır. Tek cevap. Mümkün olsa bütün uçaklar bir merkezden idare edilirse çarpışmayacak. İki insan yolda niye birbirine temas eder? Affedersin, özür dilerim diyoruz. Akıllar ayrı olduğu için. Niye binlerce sinek çarpışmaz? İdare eden tek. Niye gezegenler çarpışmaz? Tek idareci. Bir yere bağlı. Şurada rahat ders dinliyor musunuz? Dinliyorsun. Niye? Bir kişi ders yaptığından dolayı. Bir de oradan başka biri, bir de başka biri ders yapsa dinlemenin nizamı ne olur? Bozulur. Bir köyde bir tane muhtar olur. Hakkari'de kaç vali var Hakkari'de? Bir İstanbul'da? İşin adalet mi bu? Eşitlik mi? Hakkari'de bir İstanbul'da en az 30 tane valinin olması lazım büyüklüğüne göre, nüfusa göre. 30 valide 2 vali olsa ruhuna fatiha o işin. İşte bu sebepten dolayı ecdadımız meni iştirak, meni müdahale, istiklalle istikrarı muhafaza adına evlat ve kardeş katline cevaz vermişlerdir. O dindar padişahlar ümmetin ve toplumun, milletin selameti için kardeşini katletmiş, evladını katletmiş, ta ki ümmet, asker birbirini katletmesin. Benim için normal bir vatandaşla evladımın farkı yok diyor benim ecdadım. İki oğlumun taht kavgası için binlerce insan masum telef olmasın, bir öbürünü kırsın. Aynı evden bir kişi gitsin, aksa 10.000 kişi gidecek. Mantık bu. Bu sebepten dolayı işte dindar padişahlar bu kanunu yerleştirme adına insafsızca evlatlarını katletmişlerdir. Zulüm işlenmiş, o bir zulümdür. Ama daha büyük zulmü engellemek için buna adaleti izafiye denilir şeriatta. Mutlak adalet uygulanması müşkül duruma geldiğinde adaleti izafiye, nisbi adalet uygulamak da bir adalettir. Nasıl diyeceksiniz? Şimdi buradan Eminönü'nden büyük çekmeceye giden bir adam belediye otobüsüne verse, binse ne veriyor para? 2-4 fark etmez. Peki Eminönü'nden bindi, Beyazıt denecek. Kaç lira verecek? Gene 4. Şimdi bakın, yeni olmuş bu, güzel bir şey ama. Normalde esasında işte buna adalet izafiye deniyor. Yani şu, sitede oturuyorsunuz. Sitede. Diyelim kışın, 4 ay kış mevsiminde 1 ay oturuyor, hiç oturmuyorsunuz. Sitede oturan bir adam hiç oturmasa evinin yakıt masrafını, doğalgaz masrafını ödeyecek mi, ödemeyecek siteye? Buradan örnek verelim, daha kolay anlaşılsın. Tamam. Bu zulümdür işte dinen. Bu zulümdür. Apartmanın asansörünü 1. kat kullanmıyor. Giriş kullanmıyor. Kim kullanıyor? Üstteki asansör arızalandı. Girişteki adam ben buna karışmam diyebilir mi? Diyemez. Diyemez. Niye? Nasıl kimin ne kadar bindiğini devlet tespit edecek ki? Dese normal demesi lazım esasında. Ben bilmiyorum, para ödeyemem. Ödemem demesi lazım. Adaletim asla bu. Ama kimin ne kadar bindiğini tespit etmek, mutlak adalet uygulamak daha zor olacağından dolayı. Bakın dikkat edin. Nisbi adalete girmek daha ehven oluyor işte. Daha normal oluyor. Aynı belediye otobüslerindeki sistem gibi. 10 durak gitsen de aynı para, 1 durak gitsen de aynı para. Peki al tersinden yapmaya kalksa, kimin nerede nasıl binip ineceğini devlet nasıl takip edecek? O kadar zor bir şey ki, işler daha karman çorman olacak. Bu sıkıntıdan kurtarmak için zahiren zulüm gibi görünen izafi adalet uygulamak, diğer adaletin yanında ne oluyor? Daha hayırlı oluyor. İşte bu sebepten dolayı milletin istikrar ve emniyetini muhafaza adına ecdadımız kardeşe evlat katline müsaade etmişlerdir. Bunda büyük hikmetler var. Hem madem sinek kanadından ta semavat kandillerine kadar mükemmel bir intizam var, öyleyse o hakim birdir. Bakın şimdi ne dedi üstadımız? Yani eğer nizam intizam varsa bir ustadın varlığını haber verir bir usta. Bütün insanın bütün duyguları ve organları bir hedefe doğru sek idare edilip kontrol altına alınıyorsa tek ruh idare ettiğinden dolayıdır. İki tane ruh olsa insanın vücudunun dengesi bozuluyor. Bir olmazsa, çünkü her şeyde sanatla hikmet o derece aciptir ki o şeyin sahibi her bir şeye muktedir olacak, her bir işi bilecek, bir derecede kadiri mutlak olmak lazım gelir. Öyleyse bir olmazsa mevcudat adedince ilahların bulunması lazım gelir. O ilahlar hem birbirine zıt hem birbirine misil olacaklar. Ve o halde şu acip intizam bozulmamak 100.000 defa muhaldir. Çünkü niye? İlah diyoruz. Şimdi ilahın tarifi nedir? Zatı gibi. Sıfat ve esması bütün efali ne olacak? Sonsuz olacaktır. Kudreti de sonsuz. Hikmeti de sonsuz. İlmi de sonsuz olacak. Buna ilah denir. Zaten böyle bir ilah aleme yeter. Niye? Sonsuz kudret, sonsuz hikmet, sonsuz ilim var. Bunun gibi haşa birkaç tane ilah kabul ettik mi? Her ikisi de dünyayı yapmaya ve yıkmaya kadir olacak. İlah budur. Yapmaya da kadir, yıkmaya da kadir. Bakın şimdi. İlk ilah kabul edilince bu alem olacak mı, olmayacak mı? Biri yapar, biri yıkar. İşte fesat bu. Le fesedete, fesat budur. Bak cevap veremiyoruz. Öbürü yıksa biri yapmaya. Bu yapma, yapsa o yıkmaya kadir. Fesada girer bu iş. Alemin ne olacağı belli olmaz. Alem varsa Allah birdir. Bunu bir yerde okudum, dedi koalisyon. Oo, öyle bir sakat soru ki, koalisyon milletvekili noksanlığından gelir. Değil mi? İktidarı az olan adam koalisyona gider. Güçlü olan adam koalisyona ihtiyacı hissetmez. Biz ilahtan bahsediyoruz. İlahın bütün özellikleri sonsuzdur. Haşa, böyle bir ilahın koalisyona ihtiyacı olmaz. O zaman Allah birdir, kainat onun delilidir. Hem madem şu mevcudatın tabakatı bir ordudan 1000 defa daha muntazam, bir emirle hareket ettiği bir bedaha görünüyor. Bak, ikinci bir delil getirdi. Yani mevcudata baktığımızda öyle intizam, öyle mükemmel bir hareket var ki ordudan daha mükemmel ve muntazam. Şimdi bahar geldi, herkes donandı, silahlarını taktı, formalarını taktılar, elbiselerini giydiler. Bütün mahlukat kendini Allah'ın enzarına takdim ediyorlar. Resmi geçit başladı, değil mi? Nereden başladı? Çağla'dan başladı. Örnek verelim. Erikleri yaşıyoruz, kirazlar göründü. En son üzümle ne olacaktır? Bu geçit merasimi bitecektir. İnsanlar, mahlukat da öyledir canım. Şimdi hangisine bakarsak bakalım, zamanına, mekanına, ihtiyacına göre nasıl vakti vaktine geliyor? Yani şu karpuzu Cenab-ı Hak yazın değil de kışın verse kim yiyecek? Portakal kışın gelecek, karpuz yazın gelecek. Bir de yerlerine bakın. Portakallar ağaçların başında, karpuzlar yerde. Niye? Öyle yakışıyor. Allah karpuzları da ağaçların büyüklerinin başına koysaydı, Her biri avize gibi sallansa altında nasıl piknik yapıp uyuyacaktık Allah korusun. Telef olurduk. Adam 10 kişi yatar 2 kişi kalkardı. Niye? Karpuz düşmüş kafasına. Nasreddin Hoca devrin idarecisine tutmuş bağından üzüm kesmiş. Sevdiği, hoşuna gider üzümleri yakışır diye ona seçmiş, kesmiş, götürmüş. İdareci almış bir tane ağzına atmış ki koruk üzüm yani ekşi. Ya sen bana bunu mu layık gördün diye açın demiş bunun kafasını. Açmışlar fesini, sağlığını almışlar. O tek tek üzüm bunun kafasına vurduruyor askere. Her üzüm kafasına dediğinde elhamdülillah ya Rabbi diyor. Çok şükür Nasreddin Hoca aşağıda zikrediyor. Her üzüm kafasına değdiğinde. Ya diyor hele durun diyor. Ya ben senin getirdiğin üzüm kafana çalıyorum. Sen niye hamd ediyorsun? Sultanım ben sana şalgam getireceğim. İyi ki üzüm getirmişim diyor. Niyetim şalgam getirmekti. Eğer cevizler yerde olsaydı arkadaşlar haşerat götürdü bir tane ceviz yiyemezdik. Yerleri de güzel, zamanları da güzel, değil mi? Yaratılışları da güzel yani. İşte ordu böyle. Yıldızların, güneş ve kamerin muntazaman hareketlerinden tut. Ta badem çiçeklerine kadar her bir taife o kadar muntazam, o kadar mükemmel bir surette Kadir-i Ezeli'nin o taifeye verdiği nişanları, formaları, güzel libasları ve tayin ettiği harekatı bin defa ordudan daha muntazam bir tarzda izhar ediyor. Hayvanatın ordu misal hallerine bakalım. Her birinin silahı ayrı, elbisesi ayrı, yemesi ayrı, terhisatı ayrı, talimatı ayrı. Hiçbir de unutulmuyor ve şaşırılmıyor. Bir insan bir orduyu teşkil ederken aynı elbiseyi giydiriyor. Aynı silahı kullandırıp aynı yemeği yediriyor. Niye? Herkesin keyfine göre silah, herkesin yemek oldu mu? Böyle bir ordunun emsali yok ki dünyada. Beşer bunda aciz kalır. Ama Allah'ın hayvanat ordusuna baktığımızda bu sistemi fevkalade görüyoruz. Tilkilerin yediği ayrı, tavuğun yediği ayrı. Değil mi? Talimatları ayrı, silahları ayrı. Enteresan bir şey. Yani. Silahları da ayrı. Öyle bir sistem kurmuş ki. Şimdi mesela bize bir film gösterdiler. Ben biyoloji mezunuyum. Film tilkilerin kurnazlığına örnek olsun diye gösteriliyor. 5-6 tane büyük o kangal köpekleri yok mu bizim? Affedersiniz. Bir tilkiyi önüne katmış, öyle kovalıyor ki yani bir an yakalasalar var ya parça parça edecekler tilkiyi. O tilki geliyor, yerde bir kütük var. İçi delik, yani çürük bir kütük şöyle 1,5 metre uzunluğunda açı delik. Tilki giriyor oradan, bunlar büyük giremiyor. Bekliyorlar, tilki önden bir vınlayıp çıkıyor. Tekrar arkalarına bunlar düşüyor. Tilki dağı bayırı bunları dolandırıyor. Gene gelip oradan giriyor. Buradan çıkıyor. Neyse en nihayet ama bir şey dikkatimizi çekiyor. Giren tilki yorgun, çıkan tilki dinç. En sonunda bunlar dilleri dışarıda yorulup pes edip gidiyorlar 5-6 tane köpek. Kütükten 2 tane tilki çıkıyor. Biri dolandırıyor, öbürü dinleniyormuş. O gelin nöbeti bu alıyor. Bu zavallılar perakende koşamadığı için aynısını zannederek ya buna bu zekayı kim veriyor arkadaşlar?
Allah.
Hah, bravo. İşte buna bakmak lazım. Öyleyse şu kainatın mevcudatı onun emrine bakar ve imtisal eder. Perde-i gayb arkasında bir hakim, bir hakim-i mutlakı vardır. Hem madem o hakim bütün yaptığı icraat-ı hakimane şehadetiyle hem gösterdiği asar-ı haşmetle bir Sultan-ı Zülcelal'dir. Hem hakimiyet var hem de hakimiyet var. Ayrı ayrı şeyler. Hakimiyet saltanat kurmak, hükmetmek. Hakimiyet yapılan işte maslahatlar, gayeler, faydalar gözetmek demektir. Evet. İnsana hakim organların yeri de hikmetli konuluyor. Bak gözü buraya koymuş. Kulakları yana koymuş arkadaşlar. Eller bu, omuzlar burada. Gözler saçın içerisinde olsaydı. Mesela gözler arkada olsaydı yemeği önce göze sonra mı ağzımıza getirecektik? Nasıl olacak? Yeme zahmet olurdu bizim için. Alıyoruz, kokluyoruz, görüyoruz ve yutuyoruz. Dizayn bunu bir kasten yapmış. En faydalı şekilde ortaya koymuş. Bu bir ustayı gösteriyor. Sadece bizde mi? Bütün mahlukatta aynı kaide geçerlidir. Bitiyor, az kaldı. hem gösterdiği ihsanat ile gayet rahim bir Rab'dir. Hem izhar ettiği güzel sanatlarıyla sanatperver ve sanatını çok sever bir sanidir. Hem gösterdiği tezyinat ve merak aver sanatlarıyla zişurların nazarı istihsanını asarına celbetmek isteyen bir halike hakimdir. Güzel yaratmış, aklı başında olanlar, muhakemeli olanlar, ilim sahipleri, değil mi? Meslek sahibi insanlar yaratılanlara bakarak orada ihtisas alanlarını geliştiriyorlar, bilimlerini, ilimlerini artırıyorlar. Gözde sınıfta kalan doçentler var. Deride, dişte, değil mi? Hocam burada profesörümüz, diş profesörümüz, sınıfta kalan veya geçmeyen doçentlik tezleri var veya doktora tezleri var. Adam dişte sınıfta kalıyor. Bir doktor porselenden bir diş yapıyor. Abi ne dişçi diyoruz ya. Yani tam. Ama Cenab-ı Hak canlısını 30 küsür tane ağzımıza dikiyor ki diziyor. Profesörü takdir eden bir adam ustayı takdir etmezse sınıfta kalır bu insan. Bizde de böyle sınıfta kalmalar var. Hem hırkat-ı alemde gösterdiği muhayyul ukul tezyinatın ne demek olduğunu, mahlukat nereden gelip nereye gideceğini rububiyetinin hikmetiyle zişura bildirmek istediği anlaşılıyor. Elbette bu hakim-i hakim ve sani alim rububiyetini göstermek ister. Hem madem bu kadar gösterdiği asar-ı lütuf ve merhamet ve garayir-i sanatıyla zişura kendini tanıttırmak ve sevdirmek ister, elbette zişurlardan arzularını ve onlardaki marziyatı ne olduğunu bir mübelliği vasıtasıyla bildirecekti. İşte o mübelliği kainatı gezdirerek, değil mi? Ta Kab-ı Kavseyn makamından kendini gösterip emri verip göndermesi işin miracı oluyor. Bak ne yaptı? Bir mülhide bile kainatın yaratılışından aldı. Allah'ın birliğini anlattı. Ondan sonra bu sanatın harikalığının birileri tarafından müşahede edilmesini nazara verdi. Bunu kim yapacak? Zat yapacak. Buna girenler sınıfta kalacak veya geçecek, imtihan olacak. Ama böyle bir zatın bu vazifeyle tavzif edilebilmesi için Miraç vasıtasıyla bütün alemi gezmesi, Cenab-ı Hakk'ın nefsi kelamına muhatap olması, emri alıp dönmesi ise işin miracı oluyor. Allah rızası için, geçmişlerimizin ruhu için El-Fatiha.